Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2025 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Mazi ve İstikbal Mukayesesinde Evlat Terbiyesi başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yıldırım Bayezid Han'ın oğlu Şehzade Süleyman, derslerine karşı alakasızlığı sebebiyle hocası tarafından hafifçe cezalandırılmıştı. Şehzade buna hiddetlenerek doğruca saraya gitti ve durumu babasına şikayetle anlattı. Yıldırım Han da derhal Hoca Efendi'yi çağırtıp sordu. "Süleyman'ı niçin cezalandırdın ah hocam?" Hoca Efendi gayet sakin ve bakur bir şekilde şu tarihi cevabı verdi. "Padişahım, şehzadeniz yarın bu devletin idaresine talip olacaktır. Ümmet ona emanet edilecektir. Onun cahil kalması milletine zarar verir. Evet, o şimdi bir şehzadedir. Ancak henüz ilim ve hal erbabı olamamıştır. Dolayısıyla ben onu yetiştirmeye memur ve icap ettiği şekilde de kendisine terbiyeye mecburum," dedi. Yıldırım Bayezid hürmetle gözlerini yere çevirdi ve "Haklısınız hocam. Siz gerekirse beni bile cezalandırırsınız. Sizin gibi hoca efendiler başımızda olduğu müddetçe biz cihana hükmederiz," dedi. İnce ruhlu padişahın cevabındaki bu nazik nükteyi kavrayan hoca, ertesi gün derse gelip de kendisine oğlunu niçin cezalandırdığını sormak isteyen Yıldırım Han'a kasten iltifat etmedi. Böylece hocasının manevi rütbesinin babasından yüksek olduğunu gören şehzade hatasını anladı ve o günden sonra derslerine son derece gayret gösteren bir talebe oldu. Tarih şahittir ki, Osmanlı sultanlarının takvalı alimlere ve Allah dostlarına olan tazimi, kendilerine ihsan edilen ilahi yardımın başlıca sebeplerindendir. Şehzadeler asla bir saray konforu ve rahatı içinde serbest bırakılmamış, onlara çok kıymetli hoca efendiler tahsis edilerek en güzel şekilde terbiye edilmeleri ve yetiştirilmeleri sağlanmıştır. Böylece şehzadelikten itibaren Osmanlı sultanlarından hemen her birinin hikmet ve firasetine danıştığı, sohbetinden feyiziyap olduğu hak dostları, gönül mürşitleri var oldu. Onlar adeta Ali Osman'ın yanı sıra manen devam eden bir Şeyh Edebali silsilesiydi. Emir Buhari'ler, Hacı Bayram-ı Veli'ler, Akşemseddin'ler, Yahya Efendiler, Aziz Mahmud Hüdayi'ler ve Şemseddin Sivasi'ler daima sultanları irşat halinde oldular. Asırlardır gerçekleştirilemeyen İstanbul fethinde Fatih'in muvaffak olmasını sağlayan husus, Akşemseddin Hazretleri'nin verdiği büyük manevi moral ve destekti. Öyle ki Fatih, İstanbul'u fethettiği gün etrafındakilere, "Bende gördüğünüz bu sevinç ve huzur, yalnız bu kalenin fethinden değil, Akşemseddin gibi aziz ve mübarek bir Allah dostunun benim zamanımda ve benimle beraber olmasındandır," diyerek vefasını göstermiştir. Ayrıca devletin her köşesinden getirilen zeki evlatlar da Enderun Mektebi'nde 10 otorite tarafından seher vaktinde başlayan maddi ve manevi bir tedrisat içinde yetiştirilirlerdi. Buradan da 3 kıtaya hükmeden devletin vezir, paşa, kazasker ve benzeri kıymetli devlet adamları yetişirdi. Harem de bunun mukabili bir kız mektebiydi. Batılıların iftira ve bühtanlarıyla eğlence mekanı gibi göstermeye çalıştıkları harem, bilakis tam bir İslam medresesiydi. Seher vaktinde başlayan eğitimde İslam ahlakı, terbiyesi ve edebi kazandırılırdı. Buradan yetişen valide sultanlar, öyle şefkatli anneler oldular ki, onlardan geriye Avrupa saraylarındaki gibi lüks ve şatafat, pahalı mücevherat miras kalmadı. Onlardan geriye külliyeler, camiler, imaretler, çeşmeler, hamamlar, darü şifalar, medreseler, tekkeler ve kütüphaneler kaldı. Bugün tarihi mekanlarımızdaki birçok külliye onların hayırseverliğinin nişanesidir. Bir misal olarak Üsküdar'da tarihten günümüze kalan şu muhteşem dört eser Sultan Hanımlara aittir. Mihrimah Sultan Camii ve Külliyesini Kanuni'nin kızı yaptırmıştır. Valide-i Atik Camii ve Külliyesini 3. Murad'ın annesi Nurbanu Valide Sultan inşa ettirmiştir. Valide-i Cedid Camii ve Külliyesi 3. Ahmet'in annesi Gülnuş Emetullah Sultan'ın hayrıdır. Çinili Camii ve Külliyesini 4. Murad'ın ve İbrahim'in annesi Kösem Sultan bina ettirmiştir. Ayrıca Sadrazam Yusuf Kamil Paşa ve hanımı Zeynep Hanım'ın yaptırdığı Zeynep Kamil Hastanesi'ni de bunlara ilave edebiliriz. En zirvede hayat bu eğitimle başladığı gibi, halk tabakasında da evlatlar tahsile sıbyan mektebinde Kur'an öğrenerek başlarlardı. Bed-i Besmele, Amin alayı gibi sevdirici, özendirici merasimlerle 4-5 yaşlarında elif cüzüne başlayan evlatlar, istidatlarına göre medreselerde, Darül Hadis, Darül Kurra ve benzeri eğitim yuvalarında tahsillerini devam ettirirlerdi. Halksa tekke ve zaviyelerde, sohbet ve vaazlarda, zamanımızda yaygın eğitim denilen usulde devamlı mevizelerle irşad olunurdu. Yakın zamanlara kadar esnaf babalar evlatlarını ilk mektep çağından itibaren dükkanlarına götürürlerdi. Bu imkanı olmayanlar evlatlarını bir ustanın yanına çırak verir, bir sanat öğrenmesini sağlarlardı. Tarihimizdeki bu ahvali zikretmemizin sebebi, günümüzde evlatlarımızın dini ve manevi tahsilini mukayese ve mizan etmektir. Zamanımızda maalesef evlatların sadece dünyevi eğitimi planlanıyor. Dünyevi ve mesleki eğitim için yıllar sarf ediliyor. Bir yabancı dil öğrenmesi için nice kurslar, hatta yurt dışı eğitimler tertip ediliyor. Hepsi ömür yettiğince emekliliğe kadar çalışıp dünya maişetinin kazanılacağı bir meslek için. Yahut evlat dünya hayatında kültürlü, eğitimli bir insan olsun diye. Buna karşılık ebedi hayatı alakadar eden dini, uhrevi ve manevi eğitime ne kadar zaman ve imkan ayrılıyor, ne kadar ihtimam gösteriliyor. Acı bir mukayese. Üniversite kazansın diye gayretimiz, imkanlarımızı seferber etmemiz ne kadar, cenneti kazansın diye ne kadar. Maalesef bu hususta çok acı bir manzara var. Mekteplerde mevcut olan 1-2 saatlik din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin bu bahiste yetersizliği aşikardır. Sadece yaz mevsiminde camiye birkaç hafta göndermek de kafi değildir. Elbette bu imkanlardan istifade edilmeli. Ancak bu yeter diye düşünülmemelidir. Dünyevi eğitim nasıl ilk, orta, yüksek diye devam ettiriliyorsa, uhrevi eğitimde hayat boyu sürdürülmelidir. Yani uhrevi ve dünyevi eğitim birbiriyle mezcedilmelidir. Hatta uhrevi eğitimin ağır basması sağlanmalıdır. Anne karnında dualarla, helal lokmalarla evlatların uhrevi istikbali derdine düşeceğiz. Daha evladına hamileyken erkek mi kız mı doğacağını dahi bilmeden onun istikbali için Allah'a yalvaran Hanne Hatun, Hazreti Meryem'in annesi gibi biz de nesil endişesi içinde olacağız. Çocuğumuza güzel bir isim koyup sevdirici telkinlerle daima güzel ahlakı aşılayacağız. Onlara güzel örnek olacağız. 4-6 yaş kurslarına göndererek Kur'an'a, adab-ı muaşerete, güzel kıssalara aşinalık kazanmalarını sağlayacağız. Mektebini, muallimini ve çevresini tayin ederken dikkat edeceğiz. Salih, saliha insanları tercih etmeye gayret edeceğiz. İmam Hatip Ortaokulu ve liselerini tercih edeceğiz. Bilhassa Kur'an eğitiminde daha iyi olan proje İmam Hatipleri seçeceğiz. İmam Hatip'e gönderemiyorsak en azından bir yıl eğitime ara verip bir Kur'an kursunda Kur'an'ı, namazı, Siyer-i Nebi'yi güzelce öğrenmelerini temin edeceğiz. Devamında da tahsillerini salih arkadaşlarla beraber şahsiyetlerini koruyabilecekleri ortamlarda sürdürmelerine yardımcı olacağız. unutmayalım ki en büyük kültür İslam. İslamiyet çok büyük bir kültür ve medeniyettir. Bu medeniyetin sahibi Cenab-ı Hak'tır. Onu inşa eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bu medeniyetin ana kitabı Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Onda ağaçlar kalem, cümle deryalar mürekkep olsa yazıp bitirilemeyecek sonsuz hikmet, marifet ve ilim vardır. Nice ilmi mucizeler göstermiştir ki, Kur'an önde gider, ilimler onun arkasında emekler. Yine bu medeniyetin temelinde sünnet-i seniyye vardır. Kur'an ve sünnet rehberliğinde o medeniyetin muazzam abidelerini yükseltmiş, cihadın yetiştirdiği en muazzam müçtehitler, müfessirler, muhaddisler ve mutasavvıflar vardır. Dünyevi icat ve keşiflerin dahi birçoğunun ardında İslam alimlerinin, seyyahlarının ve mimarlarının imzaları vardır. Dolayısıyla bir Müslüman kendi kültür ve medeniyetine asla hor bakmamalıdır. Evladının kültürlü, geniş imkanlara sahip, eğitimli bir kişi olmasının yolu illa gayrimeşru, gayri-İslami eğitim müesseselerinden tahsil görmekle mümkün olur zannetmemelidir. Bu gibi şeytani vesveselere kapılmamalıdır. Her medeniyet kendi insan tipini vücuda getirir. O insan tipi de mensup olduğu medeniyetin sıfat ve karakterleriyle ahenk arz eder. İslam medeniyeti, insanlık tarihinde bir kere ulaşılabilmiş bir zirvedir. Bunun sebebi, selim beşeri fıtratın ilahi ilim, irfan ve hikmetle teçhis edilmiş olmasıdır. Milletimizin fıtri istidadıyla manevi füyuzatın kucaklaşıp aynileşmesi, ortaya mükemmel bir medeniyet şahikası çıkarmıştır. Evladımızı bu kültürden mahrum etmek büyük bir hüsrandır. Ben umreye götürüyorum, yaz kursuna gönderiyorum, vazifemi yapıyorum diyerek mesuliyetten kurtulmak mümkün değildir. Tek çare yaşamak ve yaşatmaktır. Ayet-i Kerime'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben buyrulur. Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ahlakı yaşar ve yaşatırdı. Bir anne baba da bu ahlakı yaşayacak ve yaşatacak. Kendisi yaşatamadığı noktada evladını bu vazifeyi deruhte edecek müesseselere gönderecek. Peygamber Efendimiz ashabına 23 sene İslam'ı öğretti. Bu kültür ancak 23 senede tamamlandı. Demek ki bunun hayat boyu devam eden bir tahsil halinde yaşanması lazım. Ayrıca takva ehli ve istikamet sahibi hocalardan tahsil görmek lazım. Asr-ı Saadet'te Mekke'de Erkam'ın evi, Medine'de ise Mescid-i Nebevi'nin yanında suffe vardı. İmkanı, evi barkı olmayan sahabiler orada ikamet ederek Resulullah Efendimiz'e talebe olurlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de en çok ashab-ı suffe ile alakadar olurdu. Çünkü onları İslam'ı tebliğ edecek davetçiler olarak yetiştirirdi. Gariban kimseler yanında Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma gibi Medine'de baba evleri olan genç sahabiler de orada bulunarak Efendimizin taliminden istifade etmeye çalışırlardı. Zamanımızdaki Kur'an müesseseleri Ashab-ı Suffe'nin önümüzdeki uzantısıdır. Anne babanın gücünün azaldığı bir devirdeyiz. Yapay zeka, internet, cep telefonları çocuklar üzerinde anne babalarından daha müessir. Bunlar faydalı olarak da kullanılabilecekken hep zararlı netice veriyor. Çünkü bunların programlarını ekseriya, heva ve heves düşkünü fasık ve facir zihniyetler hazırlamaktadır. Batı medyası ve yerli taklitçileri başı çekmektedir. Bunlar tarih boyu devam eden Haçlı seferlerinin günümüzdeki nesilleri ve milletleri tahrip edici saldırı metotlarından bazılarıdır. Demek ki evlatlarımızı ancak hususi, teşkilatlı gayretlerle kuşatabiliriz. Bunun için her fırsatı değerlendirmeliyiz. Bilhassa mektep eğitiminin tatile girdiği yaz mevsimlerini. Yaz mevsimiyle alakalı olarak dikkat edilmesi gereken bir mevzu da şudur. Zamanımızda evlatların hayatındaki her boşluk, telefon, internet ve televizyonun menfi programlarıyla doldurulmaktadır. Benim İmam Hatip okuduğum yıllarda cumartesi günü de bir ders günüydü. Yarım günde olsa tahsil devam ediyordu. Zamanımızda çeşitli bahanelerle eğitim defalarca tatil ediliyor. Bahsettiğimiz üzere eskiden bu boşluklar şuurlu aileler ve sahip çıkan babaların gayretleriyle dolduruluyordu. Lakin bugün bebekler bile eline telefon veya tablet verilerek avutulur oldu. Dolayısıyla boşlukların hayırlı bir şekilde doldurulması pek mühimdir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Bir hayır işini bitirince hemen başka bir iş veya ibadete koyul ve yalnız Rabbine yönel. İnşirah 7-8. Demek ki çocuk olsun, genç olsun, yetişkin olsun, hayatta boşluk bırakmamak gereklidir. Daima hayırlı faaliyetlerle doldurmak lazımdır. Şu sualleri sormalı ve cevaplandırmalıyız. Bu yaz mevsimini evladım neyle geçirecek? Hangi programı uygulayacak? Vaktini israf edecek mi? Kötü çevre ve mekanlara gitmesine engel olabilecek miyim? Yazımızın başında ifade ettiğimiz üzere, padişahlar dahi evlatlarını eğitmek için büyük gayret gösterdiler. Onları padişah çocuğu şımarıklığına terk etmediler. Zamanımızdaysa, orta halli insanların evlatları bile yanlış psikolojik telkinlerle adeta dokunulmaz addediliyor. Geniş imkanlar için de bomboş bırakılıyor. İmam-ı Şafii'nin buyurduğu gibi, hakla meşgul olmayan bir kalbi batıl işgal eder. Akşemseddin Hazretleri'nin gönlünden taşan şu güzel öğütlerine kulak verelim. Dünya rahatlığı, ahiret rahatlığına nispetle yok gibidir. Cismani lezzet, ruhani lezzete nispetle bir hiçtir. Hiçe iltifat etmeyiniz. İşte evlatlara bu manevi lezzetleri tattırmak gerekir. Hazreti Mevlana buyurur, "Çocuk elmayı görmeden kokulu soğanı elinden bırakır mı?" Demek ki manevi lezzetleri tattırmadan, nefsani tatların sarhoşluğundan onları koruyabilmek kolay değildir. İş işten geçtikten sonra sadece yasaklamak, kızmak ve bağırmak da bir müddet sonra anne babaları bezdirir, evlatları da arsız eder. Çare, İslam ahlakını ömür boyu ailecek yaşamak ve yaşatmaktır. Bu aynı zamanda milli bir davadır. İçtimai bir meseledir. Zira bir toplumda gençler güç ve kuvvetlerini hayır hasenata, faziletlere hasrediyorlarsa orada huzur vardır, saadet vardır, istikbalde de o millet yükselecektir. Lakin bir toplumda gençler güç ve kuvvetlerini nefsaniyetin, heva ve heveslerin peşinde israf ediyorlarsa orada felaket vardır, büyük bir hüsran vardır, istikbalde de çöküş vardır. Buhranlı zamanlarda bir medeniyetin yetiştirdiği insan tipi devreye girer. Allah'ın yardımı da o milletin manevi kıvamına göre tecelli eder. Bunu Çanakkale'de gördük. Düşman karşısında imkanımız mukayese edilemeyecek kadar zayıf olduğu halde Rabbimiz büyük bir nusret tecelli ettirdi. Düşman Allah'ın yardımıyla bertaraf edildi. O harbe gönderilen Mehmetçiğin ruh hali de şehadete koşan kınalı koçlar gibiydi. Onları gönderen annelerin ruh hali, şehit annesi olmayı canına minnet bilen Saliha hanımlar vasfındaydı. Dünyevi tahsile ekseriya, büyük adam olur, zengin olur, yüksek makamlara gelir diye heves edilir. Lakin bu hedefler gerçekleşirken, ya evladımız zalim bir fert olursa, Gazze hadisesi bütün tahsil alemine bir ayna tutmuştur. Zalimlere ve onları destekleyenlere bakıyoruz. Müşterek vasıfları sırf dünyevi tahsille doktoralar, çifte fakülteler bitirmek. Evlatlarımızın böyle bir zalim veya zalim destekçisi olmasından Allah'a sığınmalı ve bunun tedbiri olarak da maneviyatlarına itina göstermeliyiz. geçtiğimiz aylarda maneviyat olmadan sadece dünyevi tahsilin nasıl neticeler verdiğine dair bir hadise gördük. Küçücük bebekleri para kazanma uğruna ölüme terk eden bir çeteyle karşılaştık. Ne yazık ki tıp tahsili yapmış, hastane açmış fakat çocuk celladı olmuş. Hukuk tahsili yapmış fakat vicdani hisleri dumura uğramış kimseler de bu cinayet şebekesine ortak olmuş. Bu sebeple dünyevi tahsille uhrevi tahsili mezcetmek zaruridir. Zalimlerin anlık, günlük yükselişlerini değil, ahir ve akıbetlerini tefekkür etmeliyiz. Firavun bir çocuk katiliydi. Tahtını devirecek Musa'yı yok etmek için yüz binlerce çocuk katletti. Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri, Fususul Hikem adlı eserinde şöyle buyurur. Firavun zuhur edecek olan Hazreti Musa'yı imha için rivayete göre 70 bin masumu katletmiştir. Bu çocukların hepsi Hazreti Musa'ya hayatında imdad olmak, onun ruhaniyetini güçlendirmek için öldürülüyorlardı. Çünkü Firavun ve Firavun ailesi Musa'yı henüz bilmiyorlarsa da Hak Teâlâ biliyordu. Elbette bunların her birinin alınan hayatı Musa'ya ait olacaktı. Zira gaye oydu. Binlerce bebeğin ruhaniyetiyle de teyit olunan Musa aleyhisselam, kavmini Firavun'un zulmünden kurtardı. Peşinden gelen Firavun da Kızıldeniz'de boğuldu. Cenab-ı Hak onun cesedini ibret için bıraktı. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Ey Firavun! Biz de bugün seni cansız bir beden olarak karada yüksek bir yere atıp bozulmaktan kurtaracağız ki arkandan geleceklere bir ibret olasın. Bununla beraber insanlardan birçoğu bizim ayetlerimizden cidden gafildirler. Yunus 92. Zemahşeri bu ayeti kerimeyi şöyle tefsir eder. Seni deniz kenarında bir köşeye atacağız. Cesedini tam ve noksansız, bozulmamış bir halde, çıplak ve elbisesiz olarak, senden asırlar sonra geleceklere bir ibret olarak koruyacağız. Yakın bir zaman önce yapılan araştırmalarda Firavun'un cesedi sahilde secdeye kapanmış bir vaziyette bulunmuştur. Şu an bu ceset British Museum'da bulunmakta, halka teşhir edilerek ayet-i kerimede beyan edildiği gibi bir ibret manzarası sergilenmektedir. Yani bugün Gazze'de, Filistin'de şehit olan her masum da bir gün tecelli edecek ilahi yardıma inşallah ilave olunmaktadır. Aynı zulmü tahtını korumak ve Cenab-ı Hak'la haşa mücadele etmek için Nemrut da yapmaya kalktı. O da nice bebekleri öldürdü. Lakin Hazreti İbrahim'in zuhuruna mani olamadı. Nihayet Nemrut da bir sinek tarafından helak edildi. Makedonyalı İskender de dünya hakimiyeti için büyük bir istila hareketi başlattı. Geçtiği her yerde gözyaşı, kan ve irin bıraktı. Yaptığı zulümlerin karşılığında genç yaşta bir fahişe tarafından öldürüldü. Tarihteki büyük zalimlerden Firavun, Nemrut, Ebrehe, Hülagu ve günümüze kadar gelen bütün benzerleri insanlığın düşmanı ve yüz karası oldular. Hiç sevilmedikleri gibi hatırlarda zulüm sembolü olarak kaldılar. Saltanatları da hüsranla son buldu. Dostluğun Allah'taki kaynağına ulaşan büyük İslamiyet şahsiyetlerinden olan Şah-ı Nakşibend, Abdülkadir Geylani, Mevlana, Yunus, Hüdayi ve emsali hak dostlarıyla onların gönül ikliminden feyz alan büyük İslam fatihleri ebediyen bütün insanlığın dostu oldular. Sevdiler, sevildiler. Dünya hayatlarından sonra da dostluk ve muhabbette ebedileştiler. Fani gök kubbede hoş bir seda bıraktılar. O sadalardan istifade ederek kendimiz ve evlatlarımız bütün hayatımızı yazıyla, kışıyla, gündüzüyle ve gecesiyle, kullukla, ahlaki hasletlerle ve fedakarlıklarla tezyin etmeliyiz. Rabbimiz, başta kendimizi irşad edebilmemizi, kalbi selime kavuşabilmemizi müyesser eylesin. Sonra evlatlarımızı ve nesillerimizi Allah yolunda İslam ahlakıyla müzeyyen birer fert olarak yetiştirebilmemizi nasip buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2025 sayısında yer alan Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Mazi ve İstikbal Mukayesesinde Evlat Terbiyesi başlıklı yazıyı paylaştık. Ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.